Dudaktan kalbe.
Ayrım 35.
Bu genç benden evvel Cavidan'la evlenmek istemiş fakat muvaffak olamamış. Kayınpederim mi razı olmamış yoksa Cavidan mı reddetmiş, buralarını pek iyi bilmiyorum. Herhalde şurası muhakkak ki bu Namık Behçet Bey'de Cavidan'a karşı oldukça eski bir temayül var. Son zamanlarda adamcağızın dertleri tazelenmeye başladı. Biraz budalaca bir genç olduğu için bunu anlamakta gecikmedim. Namık Behçet Bey'den kuşkulanmak kendi nefsime karşı bir tenezzül, karıma bir hakaret olurdu. Onun için hiç aldırmıyor, hatta ara sıra Cavidan'la senin sabık sevgili diye şaka ediyordum. Bir gün yine aramızda onun sözü geçmişti, gülerek dedim ki, evlenmeniz pek hoş olacaktı, kim bilir gün. Cavidan birdenbire asabileşti, rica ederim Kenan, bu latifeyi bir daha tekrar etme dedi. Ben gülerek sordum, niçin, ne zararı var? Zeki Cavidan bu sualimdeki manayı anlamamış gibi izah etti. Beni fotoğraf modeli olarak tasavvur etmekten hayalen olsun az çok gülünç bir mevkiye koymak olmaz mı? O günden sonra bu şakayı tekrar etmedim. Namık Behçet mektubundan bir gün sonra Bozyaka'ya geldi. Bu beklenmez İzmir seyahatinin sebepleri hakkında bana uzun uzadıya izahat verdi. Sonra lakayt bir tavırla, ''Hazır gelmişken sizi de ziyaret edeyim dedim.'' dedi. Bu sözler üzerine hiç şüphem kalmamıştı. Namık, Cavidan için geliyordu. Gülerek dedim ki, ''Cavidan namına sizi protesto edeceğim Namık Bey. Onu ziyaret vazifesini bütün öteki işlerinizden ehemmiyetli addetmeliydiniz.'' Namık şaşırdı, kızarıp bozarmaya başladı. Kesik kesik gülüyor. ''Şüphesiz, şüphesiz elbette.'' Şunu söylemek istiyorum ki diye kekeliyordu. Ben hakim ve biraz mühtehsi bir tavırla bunu tamir etmek için bir çare var. Bir hafta bizde misafir kalırsınız. Namık gözlerini açıyor, bu saadete bir türlü inanamıyordu. İmkan yok, o kadar meşgulüm ki. Ben fareyle oynayan kedi gibi birden muamelemi değiştirdim. Çok teessüf ederiz fakat ne yapalım, madem ki bu kadar meşgulsünüz. Bu sözler Namık Bey'e adeta dehşet verdi, tüylerini ürpertti, şaşkınlığını gizlemeye çalışarak, ''Yok, gerçi o kadar mühim değil. Sonra buraları ne güzel, birkaç gün bu tabiat içinde yaşamak. O halde bir hafta, pazarlık yok.'' Misafirimiz tekrar ümidini kıracak bir şey söylememden korktu, telaşlı bir memnuniyetle kabul etti. Cavidan misafirimi civarda gezmeye götürüyor, Namık Bey alay alay fotoğraflar alıyor. Ben nadiren onlara refakat ediyorum. Budala belki Cavidan'ı kıskanıyorum sanır. Hiç böyle şeye tenezzül eder miyim? Doğrusunu söylemek lazım gelirse ben bu Namık Behçet Bey'e minnettarım. Cavidan'la çok yalnız kalmıştım. Müzmin mahzunluklarımı, ağır tahayyüllerimi karımdan gizlemekte müşkilat çekiyordum. Bir çardağın zayıf gölgeleri altında arka üstü uzanmak, saatlerce olduğum yerde uyuşup kalmak bugünlerde benim için büyük, dayanılmaz bir ihtiyaç. Halbuki karıma karşı üzüntülü bir muhabbet komedyası oynamaya mecburdum. Namık Behçet Bey'den Allah razı olsun. Hayırlısıyla bu cansız Bozyaka'dan bir kendimi kurtarsam bir daha adını anmayacağım. 22 Temmuz. Misafirim gitti, Cavidan'la yine baş başa kaldık. Bu yaz biter tükenir şey değil. Sonbahara dünya kadar vakit var. Nafile, tahammül edemeyeceğim. 24 Temmuz. Çok şükür kurtuluyorum, 2 güne kadar gideceğiz. Bu akşamüstü Cavidan'la Münir Bey'in köşkünden dönüyorduk. Grubu seyretmek için tepenin yüksekçe bir noktasında durduk. Cavidan dalgın bir nazarla uzaklara bakıyordu. Sükutumuzun çok uzadığını fark ettim. Ne güzel değil mi dedim. Karım hiç tavrını bozmadı, dudaklarının ucuyla, evet fakat hep aynı şey dedi. Sen galiba sıkılmaya başladın Cavidan. Hiç neşeli değilsin. Bunu fark ettiğine teşekkür ederim. Bu açık olduğu kadar haklı bir şikayetti. Zavallıyı hakikaten çok ihmal ediyordum. Benim bir zamandan beri sinirlerim hasta Cavidan dedim. Şüphesiz geçici bir şey, bir zaman sonra kalmayacak. Yine evvelki gibi şen, canlı bir adam olacağım. sana karşı kusurlarım oluyor. Ne yapayım? Hastalık hali. Hem madem ki sıkılmaya başladım, bir iki güne kadar İstanbul'a dönmekten kolay bir şey yok. Cavidan hayretle yüzüme bakıyordu, ben devam ettim. Doğrusunu istersen ben de artık buralardan bıktım. Gecesi, gündüzü, ayı, güneşi hep birbirine benziyor. Evet, istersen bir iki güne kadar İstanbul'a döneriz. Cavidan memnun oluyor fakat bunu belli etmemeye çalışıyordu. Güzel ama ya eserin? Birkaç günden beri epeyce çalışıyordum. Eser hayli ilerlemeye başladı. Fakat sen de teslim edersin ki çok ruhsuz. Herhalde benden beklenecek kıymetli bir şey değil. Nafile, hastalık vaktinde sanat olmuyor. Bir zaman daha bekleyeceğiz. Karım bu izahatı kâfi gördü, fazla bir şey söylemedi. Bağa dönerken ikimiz de neşeliydik. Bir iki güne kadar bu cehennemden kurtuluyorum. 26 Temmuz. Öbür gün yola çıkmamız kararlaşmıştı. Burada bizi ne kadar seven varmış. Herkes teessüf ediyordu, hele dayımı kandırıncaya kadar akla karayı seçtim. Bu akşam komşularımızdan biri beni bağına davet etmişti. Son olduğu için reddetmedim. Ne kadar iyi etmişim. Bildiklerimden birçoğu oraya gelmişti. Bu vesileyle onlara da veda etmiş oldum. Lamia'nın amcası Şükrü Bey de oradaydı. Adamcağız bir aralık yanıma geldi. İstanbul'a dönmek üzere olduğunuzu biraz evvel evde söylediler. Pek teessüf ettim. Adeta neşem kaçtı dedi. Ben hafif ve lakayt bir gülümsemeyle teşekkür ettim. Şükrü Bey devam etti. Yakında bizim de misafirimiz geliyor. Bugün Lamia'dan mektup aldım. Yakında kocasıyla beraber İzmir'e geleceğini, 3-5 gün bizde kalacağını söylüyor. Yengesi sevincinden deli oldu. Zavallı kızı kendi evladım gibi severdim. Şükrü Bey bu sözleri yarı karanlık köşesinde söylememiş olsaydı, ölü gibi sarardığımı görecek, mutlaka her şeyi anlayacaktı. Göğsüm tıkanıyor, kulaklarım uğulduyordu. Çocuk gibi kendimi yere atmak, sevincimden ağlamak istiyordum. Meğer ben Kınalı yapınca ne kadar seviyormuşum. Şükrü Bey ceplerini karıştırmaya başlamıştı. Mektubu nereye koydum acaba diyordu. Üvey kızıyla çıkardığı bir resmi göndermiş. Size göstereyim. Lamia ne kadar değişmiş. Adeta kocaman bir hanım olmuş. Kalbim parçalanacak gibi çarpıyordu. Bu dakikada onun resmini görmek kendini görmek gibi bir şeydi. Şükrü Bey ceplerini ne öldürücü bir ağırlıkla arıyordu. Oturduğum yerde asabiyetten, hırçınlıktan çıldırıyor, kendi kendimi yiyordum. Mektup bir türlü bulunamadı. Şükrü Bey, bu ceplerimde yok, ihtimal pardüsümün cebinde bırakmış olacağım dedi. Sonra başka şeylerden bahsetmeye başladı. Lamia'yı birkaç gün sonra görmek ümidi olmasaydı, bu inkisarı hayali tahammül edemezdim. Burası çukur bir yerdi. Bir yanında sakil bir duvar, öte yanında bağ sahibinin mamum manzaralı tahta kulesi vardı. Çardak, insanı boğacak kadar basık, dallardan birisine asılmış fener, ölü gözü gibi sönük, hasırların üstünde oturan bu adamlar isyan, istihrah verecek kadar adi ve ruhsuzdu. Biraz evvel soğuk, bayağı şeyler söylüyorlar, en olmayacak şeyler için kaba kaba gülüyorlardı. Halbuki şimdi... Bu umulmaz müjdeyi aldığım harap bağı dünyada unutmayacağım. Burada gördüğüm simaları ömrümün sonuna kadar seveceğim. Geceyi gürültüleriyle dolduran Ağustos böceklerinden daha canlı bir mahluk olmuştum. Mütemadiyen söyledim. Hem öyle güzel, sevimli, ümit verici şeyler söyledim ki misafirler hayret ettiler. Biraz evvel çardağın karanlık köşesinde oturan mamum ve sükûdu adama birdenbire ne olduğunu anlayamadılar. Gece yarısına doğru meclis dağıldığı vakit Şükrü Bey'i bağının kapısına kadar götürdüm. O içeri girdikten sonra alçacık duvarın üstünden karanlık bahçeyi uzun uzun seyrettim. Demek bu ağaçların arasında Kınalı yapıncağı tekrar görecektim. Bağımızın arkasındaki ince yolda dolaşıyor, bir türlü içeri girmek istemiyordum. Bu çılgın sevinci nereye sığdıracaktım? Mehtap yoktu. Fakat gökyüzü bir peri alemi kadar güzeldi. Bir aralık Cavidan'ın beni merak etmesi ihtimalini düşündüm. Bu gece karımı da seviyordum. Hem de böyle titreyen, sızlayan bir aşkla. Fakat bir türlü içeri girmeye kendimi razı edemedim. Ellerimi cebime soktum, ıslıkla eski havalardan birini çalarak yokuşu inmeye başladım. Kalbim taşkın bir sevgi ve şefkatle bunalıyor, rikkatten gözlerim yaşla doluyordu. Kırpçamların eteğindeki sel çukurlarında dolaştım, Kınalı Yapıncağ'ın 4 sene evvel Nimet'le beni kurtarmak için kolunu incittiği su kenarına gittim. Oradan şehitler mezarlığına kadar yolumu uzattım. Bir gece onu buraya kadar getirdiğimi hatırlıyorum. Lamia bu karanlık ve harap mezarlığın kenarında esrarengiz bir haşyetle ağlamaya başlamıştı. Onu görünmez bir tehlikeye karşı müdafaa eder gibi kollarımda sıkıyor, gözlerinden, dudaklarından öpüyordum. Şimdi hala o hıçkırıkların sesi kulağımda, bu gözyaşlarıyla ıslanmış buselerin acı lezzetini dudaklarımda buluyordum. Korkmuş bir aciz mahluku kollarında teselli etmek ne tatlı şeydi. Bu biçare, müdafasız mahluku bin korku, bin tehlike içine atıp gitmiştim. Lamia kim bilir kaç defa o geceki gibi ağladı. Niçin kalbim bu kadar uzun zaman susmuştu? Niçin ben aşkımı, saadetimi böyle yüzüstü bırakıp gitmiştim? Buradan geri döndükten sonra yolumu çevirdim, karanlıkta bin güçlükle yokuşu tırmanarak Kırpçamlara çıktım. Çocukluğumdan beri ben Kırpçamları bin türlü ziya ve hava içinde gördüm. Fakat onu daima yağmurlu ayrılık gecesinin manzarasıyla gözümün önüne getiririm. Yağmur çamların yüksek tepelerinde hazin sesler çıkarıyor, sararmış yapraklar yerleri deniz gibi dolduruyordu. Gece vakti, hele mehtaplı gecelerde bu yerlere gelmeye yüreğim tahammül etmiyordu. Demek birkaç gün sonra yine Lamia'yı buralarda görmek, mehtabın içinde daha uçuk görünen saçlarını, yine fazla hayale kapılıyorum. Bu ümit müebbeden öldü biliyorum. Mamafi olsun. Ben buna da razıyım. El verir ki onu bir kere göreyim. 29 Temmuz Bozyaka. Bayramı bekleyen çocuklara döndüm. İçim içime sığmıyor. Sabahtan akşama kadar etrafımı neşeye, şenliğe boğuyorum. Müjdeyi aldığım gecenin sabahı Cavidan'a bir yalan uydurmuş, İstanbul'a avdetimizi biraz daha geciktirmemizi rica etmiştim. Şimdi bu dönüş bahsini büsbütün kapadık. Karımla adeta bir balayı hayatı yaşıyoruz. Bugün Cavidan'a saatlerce keman çalmış, bütün sevdiği, istediği parçaları tekrar etmiştim. Kemanı bıraktıktan sonra onun ellerini ellerimin içine aldım. Avuçlarını hafif hafif yanaklarıma, alnıma sürüyor, küçük buselerle parmaklarını öpüyordum. Bu hareketler yaşlı bir adam aşkından ziyade bir çocuk rikkat ve muhabbetine, bir kedi yavrusu yaltaklanmasına benziyordu. Cavidan'ın gözlerinde mesut, memnun bir gülümseme vardı. Yeniden balayılarımızı yaşamaya başladık, Cavidan diye latife ettim. Karım dikkatli yüzüme bakarak, "Hayır," dedi, "sen beni o zaman bu kadar hararetli sevmedin. Tuhaf bir şey söyleyeyim mi Kenan? Ben senin gözlerinin hiçbir zaman böyle parladığını görmedim. Hayret ediyorum." Ben muzaffer bir kahkahayla güldüm. "Bu muvakkat bir hastalık. Elbette geçecek. Yine eskisi gibi şen canlı bir adam olacağım demez miydim? Görüyorsun ya, artık büsbütün iyi oldum. Seni eskisinden çok seviyorum. Buna başka bir delil de gösterebilirim. Kemanımın sesi, onun ihtizazı. Hiçbir şey benim ruhum gibi mizaç ve sıhhatimi de kemanım kadar iyi ifade etmedi. Avrupa'da talebeliğim zamanında bir genç doktorla tanışmıştım. Henüz mevkii tutmamış fakat çok müsait bir adamdı. O vakit sık sık asabi rahatsızlıklarım vardı. Ara sıra ona müracaat mecburiyetinde kalırdım. Doktor nabzımı, hararetimi muayene edeceği yerde elime kemanımı verir, "Bir şey çal Kenan," derdi. Dikkatli yüzüme bakarak beni dinler, sonra hükmünü verirdi. "Yorgunsun Kenan, sinirlerin yine üzgün. Uyumamışsın, havasız, hareketsiz oturup düşünmüşsün. Yahut, bu seferki hastalığın hayali bir şey, hiçbir şeyin yok. Vehimden, kuruntudan ibaret. Şüphesiz arkadaşım biraz da latife ediyordu. Fakat kemanımın ihtisaslarıyla kalbimin, asabımın hareketleri arasında bulduğu münasebet büsbütün esassız değildi. Böyle devam ederse yeni eserim ümidimden güzel olacak. Dün Şükrü Bey'e misafir gittim, saatlerce konuştuk. hiçbir sohbet esnasında bu kadar dikkat sarf ettiğimi, bu derece üzülüp yorulduğumu bilmiyorum. Şükrü Bey'in sözlerini dinliyor gibi görünmek, lazım gelen cevapları vermekle beraber bütün kuvvet ve inceliğimi ona Lamia'yı, Lamia'nın resmini hatırlatmaya sarf ediyordum. Ara sıra ayağa kalktıkça, etrafında bir şey aradıkça yüreğim ağzıma geliyordu. Fakat bütün üzüntüm boşa gitti. 2 saat beyhude yere yorulduktan sonra meyusane eve döndüm.
Ayrım sonu.